Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr, vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 İsven 1399, Hicri Gamer'i 20 Recep 1442 ve Miladi Takvim'le 4 Mart 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İhsan ve iyilik yapma günü, İran'da doğa terapi turizmi ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Amerika İran'a 37 milyon dolar ödemeye mahkum oldu. Seyit Abbas Erak'ın nükleer anlaşmanın ilerletilmesinin tek yolu Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarını kaldırması olacağını söyledi. Hatipzade Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için müzakere etmeye gerek olmadığını söyledi. Amerika'da 32 örgüt Biden'a İran'la aynı anda nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu. Rus medyası Türkiye'nin ikinci parti S-400 alacağını yazdı. Irak'ta dördüncü bir Amerikan konvoyu hedef oldu. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi, Lübnan'daki Müslüman Alimler Meclisi Mütevelli Heyeti Başkanı'nın vefatı üzerine Lübnan'daki Hizbullah Hareket Genel Sekreterine taziye mesajı gönderdi. Ayetullah Hamenei Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a Şeyh Gazi Ahmet Ezzeyn'in vefatı münasebetiyle gönderdiği taziye mesajında merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve öğrencilerine de sabırlar diledi. İslam İnkılabı rehberi mesajında merhum Şeyh Gazi Ahmet Ezzeyd'in her zaman rahmetli İmam Hümeyni'nin hareketini desteklediğini ve bir mücahit alim bilinciyle sorumluca hareket ettiğini ve Siyonist ve emperyalizmle mücadelede en ön safta olduğunu belirterek hiçbir zaman direniş tarihi hatıralarından onun isminin silinmeyeceğini bildirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei merhumun vefatı münasebetiyle Lübnan halkına, özellikle de Lübnanlı Müslüman alimlere taziyelerini bildirdi. Şeyh Ahmet Ezzeyd, Lübnanlı bir Sünni alim ve Seydah şehrinde eski bir din yargıcı ve Lübnan Müslüman Ulema Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı'ydı. Bölgedeki antisyonist mücadeledeki tutumu ile tanınan ve direnişi Kudüs'ü özgürleştirmenin tek yolu olarak gören Şeyh Ahmet Ezzeyd, terörizmi tarafından suikaste uğramıştı.
İran, Amerika arasındaki davalara bakmak için oluşturulan mahkeme, Amerika'yı İran'a 37 milyon dolar ödeme mahkum etti. İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lahey'de bulunan ve Cezayir Anlaşması çerçevesinde oluşturulan mahkemede Amerika'nın İran'a 37 milyon dolar ödemeye mahkum olduğu ifade edildi. İran'ın dosyadaki şikayeti 1982 yılında açıldı. Taraflar 2011 yılına kadar iddianamelerini mahkemeye sundular. Mahkemenin kararı geçen yıl ilan edildi ama Amerika'nın itirazı ile karar tekrar gözden geçirildi. Son karara göre Amerika toplamda 37 milyon dolar İran'a ödemeye mahkum edildi. Mahkeme Lahey Adalet Divanı'ndan farklı ve Cezayir Anlaşması doğrusunda İran, Amerika anlaşmazlıklarına bakmak için 3 İranlı hakim, 3 Amerikalı hakim ve 3 bağımsız hakimden oluşmakta.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı nükleer anlaşmanın ilerletilmesi için tek yolun Amerika tarafından İran'a karşı uygulanan yasa dışı yaptırımları kaldırmak olduğunu söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Demiris ile çarşamba günü yaptığı bir video röportajda bu açıklamayı yapan Arakçı, nükleer anlaşma görüşmelerindeki diğer taraflar diplomasi için kalan fırsattan yararlanmalı dedi. Nükleer anlaşmayı müasir dönemde diplomatik bir başarı olarak değerlendiren Arakçı, bunun korumasının son derece önemli olduğunu belirterek Amerika'nın nükleer anlaşmaya koşulsuz geri dönüşünü ve yaptırımların tamamen kaldırılmasını ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin tam olarak uygulanması için temel bir koşul olarak nitelendirdi. Seyid Abbas Arakçı, Amerika'nın nükleer taahhütlerine bağlı kalmadığını ama İran'ın bunun aksine tam bağlı kaldığını bildirirken Avrupa'nın verdiği sözlerini yerine getirmediğini belirtti. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı da ülkesinin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine ve İran'a karşı tek taraflı yaptırımları kullanmasına her zaman karşı çıktığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için müzakere yapmaya gerek yok. Tek taraflı olarak anlaşmadan çekilen Amerika oldu dedi. Hatipzade, El Cezire'ye verdiği demeçte nükleer anlaşma ve bölgesel ilişkiler dahil olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini bildirdi. Hatipzade, nükleer anlaşma konusuna temasla Washington ve Avrupa'nın İran nükleer anlaşmasının şartlarına uymaları halinde durumu tersine çevirebileceklerini ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için müzakere yapmaya da gerek olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatik yolun nükleer sorunu çözmenin en iyi yolu olduğunu ve İran'ın herhangi bir pratik girişimine uygun şekilde karşılık vereceğini, önce nükleer anlaşmaya geri dönüp ardından müzakere masasına oturması gereken tarafın Amerika olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın siyasetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyerek, nükleer anlaşmayı hiçbir ülke ile müzakere etmeden tek taraflı olarak ihlal eden tarafın da Amerika olduğunu söyledi. Bölgesel meselelere de temas eden Hatipzade, İran'ın Suudi yönetiminin Yemen kuşatmasını ve ona karşı savaşı sona erdireceğini umduğunu, Suudi Arabistan dahil bütün ülkelerin Yemen halkının acılarını sona erdirmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. İranlı yetkili Tahran'ın gerçek bölgesel diyalog istediğini, Arabistan'ın bunu bir tehdit olarak görmemesi gerektiğini söyleyerek Yemen'deki sorunlardan Suudi hükümetinin ve müttefiklerinin askeri saldırganlığını sorumlu tuttu.
32 Amerikan örgütü Amerikan Başkanı Joe Biden'a ortak mektup yazarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilen ilk ülke olduğunu ve Amerika'nın anlaşmaya en azından İran ile aynı zamanda dönmesi gerektiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikan Başkanı'na yazılan mektupta nükleer anlaşmaya dönmenin seçim kampanyası sırasında verilen en önemli ve açık sözlerden biri olduğu hatırlatıldı. Ayrıca Biden'a daha önce Trump'ın maksimum baskı politikasını tehlikeli bir başarısızlık olarak tanımladığı da hatırlatıldı. Amerikan kurumları önceki Amerikan yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koyma iddiasını geri çekme gibi Biden yönetiminin bazı eylemlerini memnuniyetle karşıladılar. Ancak Biden yönetiminin Tahran'ın nükleer anlaşmaya katılması için ilk adımları atması gerektiğine dair bazı açıklamalar hakkında yazılarda geniş yer tuttu. Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetimi Trump'ın İran'a yönelik politikasındaki hataları kabul ederken nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmenin Amerika'nın uluslararası alanda inzivasına neden olduğunu bildirdi. Ancak Biden hükümet yetkilileri son günlerde İran'ın müsilleme önlemlerinden çekilmesinin ardından nükleer anlaşmaya döneceklerini belirttiler.
İran İçişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Irak arasında ilişkilerin kültürel, dini ortaklıklar temeline dayandığını söyledi. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Irak İçişleri Bakanı Yüksek Danışmanı Abdülhalim Fahim El-Ferhud ile yaptığı görüşmede iki ülkenin terörle mücadeledeki çabalarına temasla İran, Irak halkına ve hükümetine yardım etmek için elinden geleni yaptı ve bundan sonra da yapacaktır dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Hafşuşşabi Koruma Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerika terör güçlerince şehit edilmesine de temas eden İran İçişleri Bakanı, Irak halkının mücadelesinin meşruiyeti ve İran'ın teröre karşı mücadeledeki yardımları teröre destek veren Amerikan rejiminin batıl olduğunu ortaya koydu ve koymaya da devam edecek dedi. Abdülhalim Fehim El-Ferhud da terörizm ve IŞİD ile mücadelede yardımlardan dolayı İran'a teşekkür etti. Irak'ın güvenliği İran'ın güvenliğidir ve iki ülke arasındaki ortak ilişkiler ve ortak çıkarlar bu alanda sinerjiye vesile olmuştur dedi.
İran'ın Suriye'de inovasyon teknoloji ithalat merkezi açılışı İranlı ve Suriyeli ülkelerin katıldığı törenle gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Soren Esed Tarihi ve Suriye Araştırma ve Yüksek Eğitim Bakanı Mesam İbrahim tarafından açılışı yapılan merkezin 620 metrekarelik bir alanda yer aldığı, burada İran'ın 40 bilim temelli firmasının ürünleri sergilenmektedir. Settari açılışta Suriye ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek bu ziyarette iki ülke arasında iyi işbirliği temellerinin atıldığını söyledi. İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumu'nun açılışı için Şam'da bulunan Settari, ziyareti esnasında Suriye Araştırma ve Yüksek Eğitim Bakanlığı ile bir anlaşma imzalandı. Suriye'deki İran İnovasyon Evi, elektrik ve elektronik, tıp, ileri malzemeler, bilgi ve İletişim teknolojisi, biyoteknoloji, tarım ve diğer teknolojik alanlardaki 40 teknoloji şirketinin ürünlerini sergiledi. Sorun Settari, Suriye'de İran İnovasyon ve İhracat Evi'nin açılmasının İran'ın ürünlerinin Suriye ihracatını kolaylaştırdığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nihai hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrusunda yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdoğan, insan haklarının geliştirmesine yönelik eylem planını anlatan konuşmasında bu planın Türkiye halkının ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde olduğunu belirterek bu planın 2 yıllık bir dönem olacağını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı planı, iktidardaki AK Parti'nin ülkedeki değişim ve reform iradesinin ve çabalarının devamı niteliğinde bir işaret olarak nitelendirdi. Tüm fraksiyonları, siyasi partileri ve Türkiye halkını yeni bir anayasa taslağının hazırlanmasında destek olmaya davet etti.
Türkiye ile Rusya arasında 2. S-400 sistemi alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Rus medyası Türkiye Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarına dayanarak İkinci S-400 sistemi ve bu sistemin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü yazdı. TASS Haber Ajansı Profesör Doktor İsmail Demir'in NTV canlı yayında yaptığı açıklamalara değinerek Demir'in S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partiyle ilgili atılacak adımları değerlendirdiği bilgisini paylaştı. Demir, yaptırımlar şu aşama, bu aşama bizi ilgilendirmiyor. Bizim bir projemiz var. Kaç sistem alacağımızı açıkladık. Buna devam ediyoruz. Amerika'nın üst perdeden yaptırım dili hiçbir netice almaz. Tehditler de bizi kararımızdan çeviremez. Bu sistemin bir tehdit oluşturması komik. Örneğin Türkiye'nin F-35 almasında sırların çalınması kadar komik bir durum olabilir mi? Bu sorularımızın cevabını bekliyoruz, dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki Haseke etrafında Türkiye'ye bağlantılı terörist işbirlikçilerin kendi aralarında çatıştıkları ve birçoğunun yaralandığı bildirildi. Muhabirimizin verdiği habere göre yerel kaynaklar El Hamza grubu arasında bölgedeki kontrol noktalarının ve evlerin kontrolü konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından çarşamba günü Suriye'nin Haseke'nin eteklerinde terörist işbirlikçiler arasında çatışmalar çıktığı bildiriliyor. Habere göre çatışmalar bölgede korku ve paniğin hüküm sürdüğü zamanda çıkarken çatışmalarda bir dizi Türkiye yanlısı terörist yaralandı. Türkiye ordusu Suriye teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini sultasında tutuyor. Bu bölgelerde bir grup Türk askeri ve paralı işbirlikçiler de bulunuyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 11.520 yeni vaka olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 28.771'e yükseldi.
Ermenistan'da 45 milyon dolarlık eroin sevkiyatı ele geçirildi. Erivan'dan muhabirimizin Ermenistan Ulusal Gelir Komitesi İnsan Ticareti ile Mücadele Dairesi'ne dayanarak verdiği habere göre, bu ofis memurlarının çabalarıyla Ermeni gümrük deposunda 33 kutu eroin bulundu. Ermenistan'dan Avrupa'ya hamur olarak ihraç edilecek kutularda 45 milyon dolar değerinde 365 kilo eroin bulunuyor. Habere göre Kafkasya bölgesinde bu miktardaki eroinin 2014 yılından sonra keşfedilmesi eşi benzeri görülmemiş bir durum.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Irkçı İsrail ve Amerika'nın itirazlarına karşı Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği bildirilen savaş suçlarının araştırılması için soruşturma başlattı. Başsavcı Fatou Bensouda, 5 yıla yakın süren özenli incelemenin ardından açılan soruşturmanın 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlendiği belirtilen mahkemenin yetkisi dahilindeki suçları kapsayacağını söyledi. Irkçı İsrail ve Amerika Uluslararası Mahkemenin Filistin konusundaki girişimine itiraz ediyordu. Terörist İsrail yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yalnızca egemen devletler tarafından gündeme getirilen konuları inceleyebileceğini savunuyordu.
Irak'ın Bağdat kentinde 24 saatten kısa bir sürede 4. bir Amerikan askeri destek konvoyu hedef oldu. Sabir'in News kanalına göre çarşamba günü Bağdat eyaletinde 4. kez Amerikan askeri desteği konvoyu hedef oldu. Amerika'nın koalisyon destek teçhizatından oluşan diğer 3 konvoy, Bağdat'ın 40 kilometre güneyinde ve Irak'ın güneyindeki El-Kadisiye eyaletinin yanı sıra Semave şehrinde hedef oldu. Kassam El-Cabbar'ın adında bir grup saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Yemen Ensarullah Hareketi, Washington'un iddialarının Yemen'de barış arzusuyla çeliştiğini belirterek yeni Amerikan yaptırımlarını kanadı. İRNA'ya göre Ensarullah Hareketi, çarşamba günü yayınladığı bildiride Amerikan yaptırımlarının yeni bir şey olmadığını ve ülkenin barış iddiaları ve özlemleriyle çeliştiğini ve bunun barışa karşı bir girişim ve Yemen'e yönelik saldırı ve kuşatmanın devamı olduğunu söyledi.
İsviçre'nin Vetlanda kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken saldırgan da etkisiz hale getirildi. Yetkililer cinayet teşebbüsü olarak değerlendirdikleri olayı daha sonra terör suçu şüphesi kapsamına aldıklarını bildirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Kongre Polis Teşkilatı, kimliği belirsiz bir milis grubunun kongre binasına saldırı planladığı yönünde istihbarat geldiğini açıkladı. Amerikan Kongresi Polis Departmanı, kimliği belirsiz bir milis grubun kongreyi basma planına yönelik istihbarat aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. Seçimi kaybeden eski Amerikan Başkanı Donald Trump taraftarlarının 6 Ocak'ta kongre binasını basmasında güvenlik açığı olup olmadığına dair soruşturmanın oturumlara devam ederken yeni bir baskın tehdidi iddiası gündeme geldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilebilir olmaması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yaparak bu anlaşmanın korunmasının tek yolunun yaptırımların Amerika tarafından kaldırılması olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde bu hususa vurgu yaparak nükleer anlaşmanın belli taraflar arasında imzalanan Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile perçinlenen çok yönlü uluslararası bir anlaşma olduğunu bildirdi ve nükleer anlaşmanın korunması ve canlandırılması için fırsatların kaçırması durumu daha da zorlaştırabilir dedi. Hasan Ruhani, İran'ın İslami Şura Meclisi'nin onayladığı yasanın çerçevesinde ek protokoldeki gönüllü olarak üstlendiği taahhütlerini sonlandırdığına da değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yöneticiler Kurulu'nun her türlü yapıcı olmayan girişimi veya tutumunun yeni sorunlara yol açabileceğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile barışçıl nükleer faaliyetinin şeffaflaşması için azami şekilde işbirliği yapmıştır. Bunun kanıtı da İran'ın tam olarak nükleer anlaşmaya uyduğunu gösteren ajansın geçen yıllardaki raporlarıdır. İran'ın bu durumda karşılıklı olarak beklentisi nükleer alanda normal hukuka sahip olması ve ajansın resmi üyesi olarak bu hakları edinmesidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei son dönemde Hubregan Meclisi üyeleriyle görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kimyasal ya da nükleer olmak üzere kitle imha silahları yapmayı yasakladığına değinerek şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Biz ise ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak nükleer kabiliyetler kazanmak yolunda kararlıyız. Bu yüzdendir ki İran'ın uranyum zenginleştirme sınırı %20 olmayacak, ülkenin ihtiyaç duyduğu kadar gerekli saydığımız seviyeye kadar zenginleştiririz. Örneğin nükleer motorlar veya diğer işler için %60 kadar zenginleştirme yapabiliriz. Zaten İran, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonrasına kadar bile bu anlaşmadaki bütün taahhütlerini tam olarak hayata geçirdi ve Amerika'nın çıkışından dolayı doğan zararları telafi etmek sözü vermeleri üzerine taahhütlerini uygulamalar için bir süre tanıdı. Avrupalı devletlerin de vaatlerini hayata geçirmemesinden bir yıl sonra da Tahran nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddesine istinaden taahhütlerini kademeli olarak azalttı ve böylece taahhütleri ve hakları arasında denge kurmaya çalıştı. İran bu süreçte hem müzakerelerde hem de anlaşmanın uygulanmasında esneklik gösterdi. Ancak karşı taraf işbirliği yapmamasına ilaveten Amerika'nın yaptırımlarına sessiz kaldı. Bu bağlamda Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın bu anlaşmadaki çıkarlarını garanti eden ülkeler olarak bu garantiyi ya sağlamak istemediler ya sağlayamadılar. Şimdi de Biden'ın siyaseti eski siyasetlerin tekrarından ibaret olup sırf İran'ı tekrar müzakereye zorlamak ve bahane uydurmak doğrultusundadır. Amerika şimdi de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yöneticiler Kurulu ortamını İran aleyhtarı bir karar ile gerginleştirmek ve aklı sıra İran'a isteklerini dayatmak istiyor. Bu yöntem ise daha önce de siyasi baskı kaldıracı olarak kullanılsa da sonuçsuz kalmış ve durumu daha da vahim hale getirmiştir. Uluslararası uzmanlardan Joe Sirensian, Biden'ın Trump'ın maksimum baskı siyasetini devam ettirdiğine değinerek, Biden'ın bu siyasetini değiştirmeden hayatı önem taşıyan nükleer anlaşmayı ayakta tutmayacağını belirtiyor. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti geçmişteki ahitsizlikleri gören taraf olarak Amerika'nın sırf pratik adımlar atması halinde ve bu anlaşmayı ihlal eden taraf olarak yanlışlarını düzeltmesi halinde nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerine geri dönecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Kırgızistan'da İran'ın yatırım yapma fırsatı etrafında. Kırgızistan hükümeti, İranlı özel ve kamu şirketlerinin bu ülkeye yatırım yapma hususunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu hususta Kırgızistan hükümetinin Uş eyaletindeki temsilcisi Abdurrahimov, İranlı şirketleri bu ülkedeki sportif, hayvancılık ve sanayi alanlarındaki projelere yatırım yapmaya davet etti. Abdurrahimov şöyle bir açıklamada bulundu. Farklı 10 alanda İran'ın da öncelikli olarak aralarında olduğu dış yatırımcılar için önerilerimiz var. Kırgızistan hükümetinin İranlı şirketleri bu ülkede yatırım yapmaya davet etmesi hususu yeni bir gelişme değil. Aslında Kırgız yetkililer son yıllarda bunu defalarca vurgulamışlardır. Kuşkusuz kimi özelliklerden dolayı, bilhassa tarım sektörünün gelişmesi yüzünden sanayi alanında ciddi altyapı zafiyeti yaşanmıştır. Bayındırlık, şehircilik ve sanayi alanındaki uygun altyapının yoksunluğu yüzünden bu ülkeye yatırım yapmak ciddi sıkıntılar ile beraberdir. Buna rağmen İran'da son 42 yılda büyük deneyimler biriktiren dev ve çeşitli şirketler bulunmaktadır. Hali hazırda İranlı şirketler yol yapımı, baraj yapımı ve birçok bayındırlık temelindeki projeleri hayata geçirebilirler. Aynı zamanda inşaat alanında ve konut inşasında da ileri gelen şirketler teknik ve mühendislik anlamında Kırgızistan'a destek verebilir ve bu alanda geniş çaplı faaliyetler yürütebilir. Bu hususta ise geçen sene İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı ile görüşmesinde bu açıklamada bulundu. Kırgızistan belli çerçeveler dahilinde İran'ın tüm limanlarının kapasitesinden yararlanabilir. İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı, İran ve Kırgızistan'ın hali hazırda 20 kadar işbirliği belgesi imzaladığına değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Bu iki ülkenin işbirliği yapması için birçok alan söz konusudur. İran İslam Cumhuriyeti'nin mevcut koşulları Kırgızistan ile işbirliğini artırması için uygun bir fırsat olacaktır. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda farklı Orta Asya ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya ve bu ilişkileri sağlamlaştırma ve pekiştirmeye çalışmıştır. Birçok dini, kültürel ve tarihi ortaklığın yanı sıra coğrafi yakınlık da bu ülkeler ve İran arasındaki ilişkilerin kapasitesini iyice artırmaktadır. Bu yüzden İranlı tüccarlar Kırgızistan dahil Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmek ve geliştirmek istiyorlar. İran ile Kırgızistan arasındaki ticaretin güçlenmesi için gösterilen önemli nedenlerden biri de Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Örgütü'ne üye olmasıdır. Gerçekte Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler birbirleriyle ticaret yaparken özel avantajlara sahipler. İranlı tüccarların da belli anlaşmaya göre Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün sağladığı avantajlardan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Genel olarak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. İran ve Kırgızistan iki komşu ülke olarak birçok dini, kültürel ve tarihi ortaklıkları sayesinde farklı alanlarda işbirliklerini geliştirme imkanları bulunmaktadır. Kırgızistan'ın kareli çevrili bir alanda yer alması ve açık sulara erişiminin olması İran'ın açık sulara giden altın değerinde bir koridor olarak görmesine de yol açmıştır. Bu analizlerden yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan ilişkilerinin çok daha ileri seviyeye taşınacağı söylenebilir. En azından böyle bir sıçrayış için ortam hazırdır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 İsven 1399, Hicri Kameri 20 Recep 1442, ve miladi 4 Mart 2021 Perşembe. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 İsfen 1394'te Kutsal Rezibi Külliyesi Mütevellisi Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi vefat etti. Hicri Şems'i 3'tir 1314'te Kutsal Meşir kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi 1 yaşında babasını kaybetti ve çocukluk dönemini annesinin yanında geçirdi. 16 yaşında İlmiye Havzası'na giden Ayetullah Tebesi ilk, orta ve yüksek ve harici dersleri ciddi olarak takip etti ve Hücretül İslam Haliki, Cavidi, Edip Nişaburi, Hac Seyyid Ahmet Müderris Yezdi, Hac Şehi Müşteba Kazmini ve Milani gibi önde gelen hocalardan dersler aldı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin mukaddes nizamının direktlerinden biri sayılan Ayetullah Tebesi, İmam Hümeyni tarafından Veli-i Fakih'in Horasan ilindeki temsilcisi ve Kutsal Rezibi Külliyesi sorumlusu olarak atandı ve imamın vefatından sonra Büyüküm İslam İnkılabı rehberi tarafından onandı. Ayetullah Tebesi, nizamın maslahatlarını teşhis konseyi ve rehberi belirleyen Bilgiler Meclisi üyesi ve Horasan İlmi Havzası Başkanı'ydı. Hicri Şems'e 7 İsven 1394'te sorunlu rahatsızlığı nedeniyle Meşid'deki İmam Rıza Aleyhisselam Hastanesi'nde yatan Ayetullah Tebesi, Hicri Şems'e 14 İsven 1394'te vefat etti. Eli 4 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 İsfen 1345'te İran'dan önde gelen siyasi şahsiyetlerinden ve Başbakan Doktor Muhammed Musaddık vefat etti. Hicri Şems'i 1261'de Tahran'da dünyaya gelen Doktor Musaddık, Hicri Şems'i 1299'da sırasıyla Maliye, Dışişleri Bakanı ve ardından Milli Şura Meclisi'nde Tahran halkının temsilcisi olarak seçildi ancak bir süre sonra siyaset hayatından çekildi. Musaddık Hicri Şems'i 1322'de bir kez daha siyaset hayatına girdi ve Milli Şura Meclisi'nin 14. ve 16. dönemlerinde İran petrol sanayisinin millileştirilmesine çalıştı. Musaddık Hicri Şems'i 29 İsven 1329'da Ayetullah Kaşani liderliğinde ve meclisteki milli grupların yardımları ile İran petrol sanayi kanununun milli ve senato meclislerinde onaylanmasını sağladı. Doktor Musaddık Hicri Şems'i Ordibehşt 1330'da bu yasanın uygulanması ve İngiliz petrol firmasının faaliyetlerinden durdurulması yönünde İran Başbakanı oldu. Musaddık Hicri Şems'i 28 Hord'a 1332'de vuku bulan Amerikan askeri darbesi sırasında birkaç arkadaşıyla birlikte tutuklandı ve hapse girdi ve yargılanması neticesinde 3 yıl hapse mahkum oldu. Bugün Hicri Şems'i 14 İsven İran'da yardımlaşma haftasının başlangıcıdır. Bu yüzden bu hafta İslam ve yardımlaşma adını taşımaktadır. Yardımlaşma haftası etkinlikleri halkın yardımları ve özellikle hediyelerinden mustazaf ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılması amacıyla düzenleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya, Erdoğan seni aldatıyor.
Star.
Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden önemli açıklama. Türk savunma sanayi hedef alınıyor.
Karar.
Reformun arkası seçim yasası.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 2 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde fezlekeler hukuk sorunu değil siyaset oyunudur başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın artık önlenemez ve gizlenemez hale gelen büyük oy kaybı Cumhur İttifakı'nda tam bir paniğe yol açmış görünüyor. Çeşitli manevralarla sadece hükümete değil devlete de tümüyle egemen olan iktidar bu gücünü her türlü hukuka, adalete, bilime, tarihe, akla, mantığa, vicdana, siyasal geleneklere aykırı olan bir biçimde kullanmakta bir sakınca görmüyor. Ve hukuk, adalet, bilim, tarih, akıl, mantık, vicdan, siyasal gelenek karşıtı olarak aldığı her baskıcı, antidemokratik ve akıl dışı önlemle biraz daha destek ve taban kaybediyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Destek ve taban kaybettikçe paniği artıyor. Paniği arttıkça ekonomik ve sosyal alandaki hataları çoğalıyor. Ve ne yazık ki hayatın bütün alanlarını kapsayan bu hataların bedelini toplum ödüyor. İşin asıl ilginç ve korkunç yanı tam bu noktada ortaya çıkıyor. Aldığı kararların, yaptığı işlerin toplumu zarara uğrattığını, hayatı çekilmez ve yaşanılmaz hale getirdiğini gören iktidar, yandaşlarını kendi hatalarından korumak için artık AKP'li olan ve AKP'li olmayan ayrımını hayatın her alanına, özellikle de güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmasının hakim olduğu konulara yayıyor. Yasaklar, baskılar ve cezalar sadece AKP'li olmayan nüfusa uygulanıyor. AKP'li olanlara ise ister sosyal medya ortamında isterse gerçek yaşamda olsun, kadın yazarlara, Dijital ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na gerçek linç girişimi, küfür ve hakaret dahil her alanda her şey serbest bırakılıyor. AKP-MHP ittifakı elbette destek ve taban yitirdiğinin ve bu gidişle iktidardan da düşeceğinin farkında. Hatta herkesten önce ve herkesten daha fazla farkında. Çünkü elindeki bilgi ve haber kaynakları hepimizden çok. Bu nedenle de seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için yapmayacağı şey yok. Neler yapabileceğini son hukuk dünyasında doğmayan halk oylamasında yaptıklarından tahmin edebiliyoruz. Son derece adaletsiz bir propaganda dönemi çerçevesinde muhalefetin her türlü toplantı, gösteri ve propaganda etkinliklerinin engellenmesi, iktidarın yasa dışı bile olsa bütün eylem ve söylemlerine izin verilmesi. Oy kullanma, oy sayımı ve sonuçların ilanı konularında yasalara aykırı olan illegal yollara başvurulması. Sonuç olarak atı alanın Üsküdar'ı geçmesi. Fakat bu kez destek ve oy kaybı ne türlü saptırıcı müdahale yapılırsa yapılsın gizlenebilecek düzeyi aşmış görünüyor. İşte HDP'liler için hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmiş olması, iktidarı yitirmekte olduğunu gören AKP-MHP ittifakının umutsuz panik eylemlerinden biri. Karşısındaki CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakında fezlekeler konusunda farklı oylama davranışları ortaya çıksa bile Millet İttifakı ile HDP arasında gayri resmi olarak kurulmuş olan demokrasi cephesinin yara alması çok muhtemel görünmüyor.
Kazım Güleç 102 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde tek adam rejimiyle adalet olur mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne zamandır lafı edildiği halde hala gündeme getirilemeyen ve işin gerçeğe kimsenin de inanmadığı reform paketi yeni bir erteleme olmazsa bugün açıklanacakmış. Muhtevasıyla ilgili haberlerdeki detayları daha önce değerlendirdiğimiz için tekrarlamaya hacet yok. Özeti, hukukun en temel kural ve kriterlerini hayata geçirmek için pakete gerek yok. O kriterleri uygulamak yeter. Yani asıl sorun anlayış ve uygulamada diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son dönemde başta yargı alanı olmak üzere yaşanan tartışmalar, maddelerin hayata geçmemiş olmasından, eksikliklerden ya da uygulama sorunlarından kaynaklanıyor diyen Hande Fırat da aynı şeyi söylüyor. Yine Fırat'ın aktardığına göre paketin ifade ve basın özgürlüğü standartlarının yükseltilmesi başlıklı bölümünde bunun için yapılacaklar listesinde şunlar da varmış. İfade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması için düzenlemeler gözden geçirilecek. Düzenlemeyle sorun çözülecek olsaydı, TMK'da geçen yıl yapılan değişiklikle bu iş bitmiş olurdu. Ama olmadı. Haber ve eleştiri niteliğindeki yayınları da terör örgütü propagandası sayarak cezalandıran kararların sonu gelmedi. Bir örneğine de Özdabak'la birlikte bizzat muhatap kalındık. Son örnek Ömer Faruk Gergerlioğlu'na aynı gerekçeyle verilen çok tartışmalı mahkumiyet için Yargıtay'dan çıkan onama kararı. Pakette haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının soruşturma konusu olmaması için yetkililere düzenli eğitim verilecek deniliyormuş. Ne eğitimi? Kim kime eğitim verecek? Hele Yargıtay üyesi konumundakileri. Dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Zihniyet değişmeden sorun çözülmez. Hele bu zihniyete yaslanıp kontrolündeki HSK üzerinden mahkemelere her türlü yönlendirme, müdahale ve baskı yaparken yargı bağımsızlığı söylemlerini ağzından düşürmeyen ve reform paketlerinden dem vuran bir iktidarla hiçbir şekilde çözülmez. Tek adam rejimiyle adalet olmaz.
Esfender Korkmaz 2 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde bir kayıp yıl daha yaşadık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 büyüme verileri açıklandı. Gayri safi yurt içi hasıla %1,8 oranında büyüdü. 2020'de nüfus artış oranı da %5,5 oldu. Bu durumda 2020 fert başına gelir artışı %1,24 demektir. 2020 dolar cinsinden fert başına gelir 8.859 dolar oldu. Oysa ki 2007'de fert başına gelir 9.656 dolar idi. Bu 15 yılda Türkiye orta gelir tuzağına düşmüştür. Orta gelir tuzağı bir ülkenin dolar cinsinden fert başına gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü itibariyle uzun yıllar aynı düzeyde takılmasıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçmişte de Türkiye, Güney Kore, Yunanistan gibi ülkelerle aynı fert başına GSYH düzeyinde başladığı yarışmayı orta gelir tuzağına takıldığı için kaybetmişti. Orta gelir tuzağına düşen ekonomiler yatırım ve kalkınma için ilave gelir yaratamaz. İç dinamikleri zayıflar, büyüme ve kalkınmaya ara vermiş olurlar. Gerçi dolar cinsinden fert başına gelirin düşmesinde kur artışlarının da etkisi var ama satın alma gücü ve tasarruflar açısından dolar kurundaki artış halkın hayatına aynen yansıyor. Öte yandan %1,8 büyüme düşük büyümedir ama pandeminin etkisini dikkate almak gerekir. 2020 yılında sanayi sektörü %2 büyürken finans ve sigorta sektörü %21,4 büyüdü. Türkiye'de zaten bozuk olan sektörel denge daha çok bozulmuş oldu. İnşaat sektörü %3,5 ve hizmetler sektörü ise %4,5 oranında daraldı. 2020'de %1,8'lik büyümeyi, tarım sektöründe %4,8 büyüme ve tüketim harcamalarındaki %3,2 oranındaki artış etkiledi. İhracat azaldı, ithalat arttı, iç talep artışı arz kapasitesinin üstünde olursa yatırımları mal ve hizmet üretimini tetikler. Ancak geçici bir dönem için enflasyona ve cari açığa yol açar. Dahası iç talep daralınca bu defa arz fazlası ve atıl kapasite ortaya çıkar ve büyüme düşer. Dış talepte de aynı sorunun yaşanması daha düşük olasılıktır. Söz gelimi bir dünya krizi olmazsa dış talep daralması olmaz. Ayrıca dış talep daha geniştir. Kaldı ki ülkenin rekabet gücü yüksekse krizlerde bile büyümeyi daha az etkiler. Geçmiş yıllara bakarsak tüketim artışı ile büyüme arasında paralellik olduğu anlaşılır. Aşağıdaki tabloda özel tüketim artışı olduğu yıllarda büyüme oranının daha yüksek olduğu ve iç talebe bağlı bir büyüme yaşandığını rahatça söylemek mümkündür. İç talep artışı ithalatı da artırıyor. Cari açık artıyor. Sonuçta cari açıkla büyüme gibi sürdürülemez bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'de üretimin ithal girdiye bağımlı olması nedeniyle üretmek için önce ithal etmek gerekiyor. Bunun içindir ki ithalatta büyüme her zaman ihracattaki büyümeden daha fazla olmuştur. Başka bir ifade ile Türkiye'nin ihracat yapması için önce ithalat yapması gerekiyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İhsan ve iyilik yapma günü.
Değerli dinleyiciler, Nevruz'un yaklaşması ve doğanın canlanmasıyla birlikte İran takvimiyle 21 Esvent günü İhsan ve İyilik Yapma Haftası olarak kutlanmaya başlamaktadır.
Biz de bu münasebetle sizlere özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimize büyük İranlı şair Hafız-ı Şirazi'nin bir beytiyle başlamak istiyoruz. Tekrar ilk baharı gördük ya, şükürler olsun. İyilik komşumuz olsun, gerçekleri aramak yolumuz olsun.
Büyük İranlı şair Hafız, doğanın canlanması ve ilkbaharın güzelliklerinin başlamasını iyilik yapmakla kutlamaktadır. Bu doğrultuda Nevruz Bayramı'nın yaklaşması ile İran takvimiyle Hicri Şemsi takviminin son ayı İsvend'in 21'inden itibaren İhsan ve İyilik Yapma Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu milli etkinlik ve hareket aslında yoksulluk, miskinlik ve çaresizliğin kirli yüzünü silmek ve toplumun ihtiyaç sahibi ve kırılgan kesimlerine yardım etmek amacıyla başlanıyor.
Şimdi de yardımlaşma, sinerji ve hayırseverlik insanların hayatında dönüm noktası oluşturmuştur. Herkes elinden geldiğince kendisinin uygun gördüğü şekilde bu kavramları gerçekleştirmeye çalışıyor. Böylece ihsan ve iyilik yapmak sayesinde gönüllerde yer edinmeye çalışıp dostluk ve şefkat ile ruhunu neşelendirmek ve tazelemek ve aşk ve iyilik ağacını sulamak istiyor.
Bilindiği üzere 29 Behmen akşamı İran'ın güneybatı bölgesinde bulunan Kohkülye-Buyur Ahmet eyaletinde bulunan Sinsaht bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu şehrin ahalisi ise dehşet, evsizlik ve soğuk içerisinde bir geceyi geçirdi. Ancak bu doğal afet olayının gerçekleştiği ilk andan itibaren cihatçı gruplar, halk gönüllü güçleri, yürütme kolları ve din adamları gibi farklı kesimler sıcak yemekler dağıtarak, enkazları kaldırarak, çadırlar kurarak, battaniye, ısıtıcı cihazlar ve ilaçlar gibi gerekli eşyaları dağıtarak Sinsaht bölgesi ahalisine yardım etmeye başladılar. İnsanlar sahip oldukları şeyleri infak edip vatandaşların huzur ve rahatlığı için çaba gösterdiler.
Koronavirüs pandemisi dünyayı ciddi bir salgınla karşı karşıya bırakmıştır. İranlı birçok vatandaş da bu hastalığın kurbanı olmuştur. Buna ilaveten kimi sağlık kadrosu ve sağlık çalışanı da bu hastalığa kurban gitmiştir. Son haftalarda ise koronavirüse yakalanan hamile bir hemşirenin de şehit düştüğünü duyduk. Bu hemşirenin eşi Mesut Babayi de zaten sağlık çalışanlarından ve koronavirüs ile mücadele eden isimlerden biridir.
Mesut Babay şöyle diyor: "Eşim CPR veya kardiyopulmoner resusitasyon ünitesinde çalışıyordu. Koronavirüs